Ayrım 26, Peygamberin Son 5 Günü, Tahsin Yücel, sayfa 284. Ama Nazım diye girişti. Ama Nazım hemen sözünü kesti. Büyük baba, ağzından çıkan sözcüklere dikkat et, çok rica ederim dedi. Kod adım Rahmi, kurala uymak zorundasın. Biliyorum biliyorum ama şurada baş başa olduğumuz için Nazım diyorum. Hayır büyük baba, yalnız değiliz. Burada tarihin önündeyiz. Peygamber gülümsedi. Tarihin önünde, torununun yanında bulunmak içini sevinçle doldurdu. Kur'an doğrulanıyordu. Yaşamında hiç bu denli güven duymamıştı kendine. Tarihin önündeysek, tarihi tanık tutarak konuşuyorum diye atıldı. Senin bu saçma inadına hala akıl erdirebilmiş değilim. Hatta bunda devrimcilikle pek de bağdaşmayan bir duygusallık sezinliyorum. Büyük baba, bunu nasıl söylersin? Ben söylerim. Diyelim ki olgunlaştırdığın eylemin önderliğini kendinden daha yaşlı, daha deneyimli birine bırakmak kararındasın. Diyelim ki bu yaşlı ve deneyimli kişinin bir ozan olmasını istiyorsun. Ama bu ülkede başka ozanlar da var. İçeri girmiş, işkenceden geçmiş, devrimciliğin çilesini çekmiş ozanlar. Neden onlardan birini seçmedin? Neden ben? Onlar hep kendilerine yapılanlarla büyüdüler. Oysa sen kendi yaptıklarınla büyüksün büyük baba. Ne yaptım ki ben? Bir proleter ozan ne yaparsa onu yaptın. Bütün devrimci kuramı bir kadın bedenine sığdırdın. Peygamber gene şaşırdı. Rahmi, oğlum sen bunları nereden biliyorsun diye sordu. Seninle ilgili her şeyi bilirim büyük baba. Devrimcilik biraz da değer bilirlik demektir. Gene de anlamıyorum dedi peygamber, içini çekti. Yaşam boyu bir haftalık bir tutukluluğun üstüne yatanları bir yana bıraksan bile yıllarca içeride yatmış ozanları bir kalemde silemezsin. Nazım sinirli sinirli elini salladı. Devrimci ozan olmak için ille de hapse girilir diye bir kural yok büyük baba. Bu konuyu kapatalım artık, dedi. Peygamber Nazım'ı kuşatan ışıktan ya da kendisini bekleyen gelecekten gözleri kamaşmış gibi kirpiklerini kırpıştırdı. Başını önüne eğdi. Peki peki, senin dediğin olsun dedi. Ama öyle sanıyorum ki önderlik her sorunu çözmez. İstersen başa geç, ister ben geçeyim. Biz ikimiz nasıl başaracağız devrimi? Ozan ya da proleter ya da her ikisi birden. Öteki devrimciler neredeler? İkimizden başka kimseyi göremiyorum ortalıkta. Bu savaşta onların da payları bulunması gerekmez mi? Dergilerden, kitaplardan, söylevlerden, gazetelerden, üniversitelerden bildiğimiz bütün o devrimciler neredeler? Nazım öyle bir kahkaha attı ki kendisini çevreleyen ışık halkası bayağı dalgalandı. Kestirmeden söyleyeyim mi sana, o yaman devrimciler, o mangalda kül bırakmayan kuramcılar en güzel arabalara binip gittiler dedi. Peygamber şaşırıp kaldı. Rahmi, oğlum, arabaları nereden çıkardın şimdi? Ne demek istiyorsun? Diye sordu. Nazım bir kahkaha daha attı. Çokları yeni efendilere bağlandı. Bağlanmayanları da öldü ya da içeride dedi. Peki proleterler diye kekeledi peygamber. Türk proletaryasının o yiğit insanları. Onlar ne oldu? O yiğit insanlar Almanya'da, Hollanda'da, Belçika'da, Fransa'da sokakları süpürüyorlar. O güzel arabalara binip buraya geldikleri zaman da patron ayaklarına yatıyorlar. Anlıyorum, şu lümpenleri söylüyorsun. Peki burada kalanlar, yani gerçek Türk proleterleri? Ha, onlar mı? Onlar da kendilerine proleter demeye kalkarsan, sen soylu Türk işçisine nasıl proleter dersin diye üstüne yürürler. Belki de mahkemelerde süründürürler seni. Ama Marksçı terminolojiyi bilmemeleri devrimci olmalarını önlemez herhalde. Onlar yalnız ellerine geçecek paraya bakarlar, Nazım Baba. Peki bu işin altından nasıl kalkacağız o zaman dedi peygamber. Nazım Baba sözcüklerinin içini sevinçle doldurmasına karşın kaygısını yenemiyordu. Gözlerini sıkıntıyla Nazım'a dikti. Evet, bu işin altından nasıl kalkacağız diye ineledi. Bu savaşı nasıl kazanacağız? Nazım gülümsedi. Her şey sana bağlı büyük baba dedi. İçeridekilerin dışarı çıkmalarını da, gidenlerin geri dönmelerini de sen sağlayacaksın. Peki nasıl? Göreceksin, çok kolay olacak büyük baba. Neredeyse kendiliğinden olacak. Dost doğru yürümek yeterli. Dost doğru, İstanbul'a doğru. İstanbul'a doğru mu? İstanbul'a doğru. Ama biz İstanbul'dan yola çıktık. Olsun. İstanbul'a yaya mı gideceğiz? Evet büyük baba, neden olmasın? Nasıl olsa çok güzel yürüyorsun. Makineleşmişsin sanki. Sanki her tırnağında bin manda kuvveti demirleşmiş. Seninle gurur duyuyorum büyük baba. Önümden yürü. Ozanlar önden gider. Eski askerler de ölmez. Peki dediğin gibi olsun dedi peygamber. Adımlarını hızlandırdı. Ne oldu bu çocuğa böyle? Anlayamıyorum. Bunca yıldır küçümsedi beni. Şimdi de benimle gurur duyduğunu söylüyor. Bunca silahlı eylemi ben mi yönettim? Diye düşündü. Ama direnmedi artık. Soru da sormadı. Önünde yürümekle yetindi. Nazım'ın ışığının sıcaklığından mıdır nedir? Soğuğu da duymuyordu artık. Yalnız soğuğu değil, hiçbir şeyi duymuyordu. Bütün varlığı ayaklarının tek düze devinisine çekilmişti. Bilinci yalnızca Nazım'ın sesini duyduğu zaman uyanıyordu. Ancak Nazım bilincini kullanmasını gerektirecek hiçbir şey söylemiyordu artık. Arada bir adımları yavaşlar gibi olunca, ''Yürü büyük baba, durma, yavaşlama, bu yolun dönüşü yok, biliyorsun.'' demekle yetiniyordu. Uzun zaman yürüdü böyle. Sonra durup dururken bir at takıldı aklına. Maria Magdalena, Maria Magdalena, Maria Magdalena. Bu garip adı kafasından söküp atamadığı gibi kimin adı olduğunu da, ona ne zaman, nerede, hangi kitapta, hangi şiirde rastladığını da çıkaramadı. En sonunda dayanamadı. ''Rahmi, oğlum, Maria Magdalena diye birini duydun mu?'' diye sordu. ''Evet, duydum Nazım baba.'' dedi Nazım. ''Maria Magdalena bir kadındır.'' ''Peki kim bu kadın, biliyor musun?'' ''Bilmiyorum, sen biliyor musun?'' ''Hayır, bilmiyorum.'' ''Öyleyse takma kafana, yürümene bak. Hızlı yürürsen unutursun.'' Nazım'ın dediği gibi oldu gerçekten. Maria Magdalena bir süre direndikten sonra çıkıp gitti belleğinden. Ne var ki arada bir bağ varmış gibi bu kez de geçen geceki serüveni takıldı usuna. Yüzünün kızardığını duydu. Bu serüveni belleğinden söküp atmak istedi. Ama söküp atmak şöyle dursun, her şeyi Nazım'a anlatmak için yenilmez bir istek duymaya başladı. Sonunda isteğine yenik düştü. ''Rahmi, oğlum, ben dün gece çok kötü bir şey yaptım.'' dedi. Nazım güldü. ''Hayır büyük baba, kötü bir şey yapmadın, çok güzel bir şey yaptın.'' dedi. ''Ne yaptığımı bilmiyorsun ki.'' ''Biliyorum, çok güzel bir kadınla yattın. Adı Meryem'di.'' ''Ama,'' diye kekeledi peygamber. Şaşırıp kalmıştı, ne diyeceğini bilemiyordu. ''Aması maması yok Nazım baba. Gerçekten iyi bir şey yaptın. İyi de yaptın.'' ''Ama Rahmi, büyük annene her zaman bağlı kalmıştım biliyorsun.'' diye inledi peygamber. ''Üstelik bu işin içinde aşk da yoktu.'' Nazım bir kahkaha daha attı. ''Büyük baba, kusura bakma ama sen bayağı saçmalamaya başladın.'' dedi. ''Neden saçmalayacakmışım?'' diye atıldı peygamber. ''Sence aşkın hiç önemi yok mu?'' Nazım bu kez gülmedi, durdu. Çok önemli bir şey söyleyecekmiş gibi kaşlarını çatıp düşündü. ''Nazım baba, ben aşk için kapitalist üretim ilişkilerinin değişmesi gerektiğine inanırım. Gerçek aşk, devrime bağlı olarak bizi orada beklemektedir.'' dedi. ''Ama bu yaşında çok kadın girdi senin yaşamına.'' ''Evet, girdi ama aşksız girdi. Kadın devrimcinin ödülüdür, hepsi bu. En iyisi kapatalım bu konuyu, yürümemize bakalım.'' ''Peki, öyle olsun, kapatalım.'' dedi peygamber. Gene hızlandırdı adımlarını. Ama bir süre sonra torununun ayak seslerini işitmez oldu. Kendisini bırakıp gitmiş olmasından korktu. ''Rahmi, neredesin?'' diye seslendi. ''Buradayım büyük baba, arkandayım.'' diye yanıtladı Nazım. ''Durma, yürü, geç kalıyoruz, saat 3'e geldi neredeyse.'' Gene yürüdü peygamber, hem de öyle bir yürüdü ki Nazım hayranlığını belirtmekten kendini alamadı. ''Çok güzel büyük baba, çok güzel, benden daha iyi yürüyorsun.'' dedi durdu. Öyle anlaşılıyordu ki konuşmadan yürümesi daha çok hoşuna gidiyordu. Ama gene bir şey takıldı peygamberin usuna. ''Rahmi, sana saçma bir soru sorsam kızar mısın?'' diye sordu. ''Hayır büyük baba, kızmam.'' dedi Nazım. ''Şey diyecektim, bizim evin sokak kapısının üzerinde bir küçük nal var mıydı?'' ''Bilmiyorum büyük baba, bizim evin sokak kapısının üzerinde nal mal görmedim hiç.'' ''Neden soruyorsun?'' ''Nal benim doğmamdan önce bile orada duruyormuş da ondan. Hiç gözüme çarpmamış, senin de gözüne çarpmamış. Yıllar yılı görmemişiz küçük nalı.'' ''Olabilir, ne var bunda?'' biz dünyaya bunca ilgisiz miyiz diyorum. Eksik devrimciler miyiz? Onalı ilkelerimize karşın hep orada bırakmışız. Hayır Rahmi Sönmez, hayır. İhtiyar Usta, biz gözlerimiz ve beynimiz hep halkta olduğu için görmedik Onalı. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum. Ama diye söylendi peygamber, yutkundu, duraladı. Sonra birden gözlerini Nazım'ın gözlerine dikti. Ama gazete senin suçsuz halk insanlarına kurşun sıktığını yazıyordu diye ekledi. Sen o gazeteye bakma büyük baba dedi Nazım. Alabildiğini ara bir gülümsemeyle gülümsedi. O gazete yalan yazıyor. Çünkü sen de bilirsin ki devrim öncesinde suçsuz insanlardan söz etmekten daha saçma bir şey olamaz. Yani herkes suçludur mu diyorsun? Hiç kimse suçsuz değildir diyorum. Öyleyse hiç kimse suçsuz değilse herkesi öldürmek mi gerekir? Hayır büyük baba, hayır ihtiyar usta diye atıldı Nazım. Gene en ara gülümsemesiyle gülümsedi. Hayır, her şeyden önce olanaklarımız yetmez buna. Ama suçluların sayısını azaltmak da boynumuzun borcudur. Peygamber birden durdu. Ama herkes suçluysa biz de suçluyuz demektir. Öldürdükçe de suçumuz artar. Öyleyse önce bizim öldürülmemiz gerekir dedi. Tez, antitez, sentez, mantık bunu gerektirmez mi? Hayır, Nazım Baba yanılıyorsun. Öldürdükçe suçlu sayısını azaltırız. Suçlu sayısını azalttıkça da arınırız. Ama öldürülecek suçluları nasıl seçeceğiz? Suçun büyüklüğüne ve sayısına göre mi? Nazım bir kahkaha daha attı. Gazetede okuduklarından bunu anlayabilirdin dedi. Suçun büyüklüğüne ve sayısına göre öldürmeye kalksaydık hem suç kavramı üzerinde kafa yormakla boşa zaman harcamış olurduk hem de canımızı ve eylemimizi tehlikeye atardık. Biz suçluları öldürülmelerinin kolay olmasına göre seçiyoruz. Ama bu iş Marksçı devrim olmaktan çıkıyor o zaman diye atıldı peygamber. Bir suçu önlemek istercesine Nazım'ın bileğine yapıştı. Evet, bu iş Marksçı devrim olmaktan çıkıyor. Anarşi ve yıldırı oluyor. Oysa tarih ilerliyorsa bunun böyle olmaması gerekir. Nazım bileğini peygamberin elinden kurtardı. Her şey bir yorum sorunu büyük baba. Ya da senin deyiminle bir kuşak sorunu dedi. Senin kuşağın devrimciliği gördüğü işkenceyle, tutuklu kaldığı süreyle, yani başkasının kendisine yaptığıyla ölçüyordu. Benim kuşağımın devrimciliği ise kendisinin başkasına yaptığıyla, yani öldürdüğü suçlu sayısıyla ölçülüyor. Şimdi anlıyor musun? Peygamber başını salladı. Tam olarak anladığımı sanmıyorum dedi. Boş ver, takma kafana dedi Nazım. Peygamberi hafifçe ileriye doğru itti. Yürümene bak sen. Alın yukarıda, kırmızı boyun atkısı rüzgarda, adım adım ama şiirdeki gibi ağır ağır değil, hızlı hızlı. Bu şiiri nereden biliyorsun? Ben senin bildiğin her şeyi bilirim büyük baba. Evet, hızlan biraz. Peygamber daha da sıklaştırdı adımlarını. Konuşmadan soluk soluğa yürüdü. Bir süre sonra karşısında çok uzakta, çevrenin bir ucundan bir ucuna uzanan güçlü bir ışık çizgisi gördü. Düşman hatlarına mı geliyoruz diye düşündü. İyi ama bu ışık olağan dışı güçlü. Nazım'ın ışığından bile parlak. Karanlık güçler nereden sağlayabilir böyle bir ışığı? Adımlarını yavaşlatmadan ama yoğun ışığın yarattığı şaşkınlık içinde kod adı kullanmayı unutarak Nazım'a sordu. Nazım, oğlum bu ışık ne böyle dedi. Bu ışık güneştir büyük baba. Peygamber zınk diye durdu. Nasıl olur? Güneş yuvarlak değil midir diye sordu. Daha ilkokulda yuvarlak olduğunu öğretmişlerdi bize. Haklısın büyük baba. Kenter okullarında öyle öğretirler. Çünkü her şeyi kendilerine benzetmek isterler. Ama sen istersen yuvarlaklaştırabilirsin gene. Bir kez zapt ettikten sonra gönlünce yoğurup biçimlendirebilirsin. Ama ben güneşin zaptını güzel bir benzetme diyebilirdim. Hayır büyük baba, bu konuda yanılıyorsun. Benzetmeyle ilgisi yok bunun. Gerçeğin ta kendisi dedi Nazım. Sonra her yanı çınlatan bir sesle Nazım'ın dizelerini okudu. Akın var güneşe akın. Güneşi zapt edeceğiz. Güneşin zaptı yakın. Peygamberin gözleri yaşardı. Göğsü gururla kabardı. Bu şiiri bu denli güzel okuyana hiç rastlamamıştı. Öte yandan içeriğine, yani güneşin zapt edilebileceğine de kesinlikle inandı. Ama önlerinde çözülmesi gereken somut sorunlar vardı. Önce bunları konuşmak gerekiyordu. Peki ama bunu nasıl yapacağız diye sordu. Güneşi nasıl zapt edeceğiz? Karşımızda düşman yok mu? Var ama devrimci becerimizden yararlanarak etkisiz duruma getireceğiz. Göreceksin, çok kolay olacak bu iş. Yürümene bak sen. Gene yürüdü peygamber. Yürüdükçe yoğun ışık çizgisinin ardında bir takım görüntüler, bir takım deviniler seçmeye başladı. Ne olduklarını pek anlayamıyordu ama yaklaştıkça daha iyi seçmeye başladı. Tek ya da çift katlı, küçük, kararmış, ahşap evler, pencerelerindeki irili ufaklı saksılarda ıtırlar ve sardunyalar, arkalarında bodur çamlar, incir ve nar ağaçları, Arnavut kaldırımlarında oynayan çocuklar. Ama hayır, olur şey değil diye kekeledi peygamber. Olur şey değildi. Bu çocukların hepsini tanıyordu. İşte Fehmi de oradaydı. Çevresindekilere bilyalarını gösteriyordu. Neredeyse seslenecekti ona. Ama birden olduğu yerde donup kaldı. Tarih dönüşsüz bir biçimde hep ileriye doğru akardı. Devrim de bu akışın sonundaydı. Oysa bu görüntüler birer yanılsama değilse onlar bunca çabadan sonra daha önce yaşanmışa gelmişlerdi. Ne demekti bu? Tarih tersine mi dönüyordu? Gene kenterler mi kazanıyordu savaşı? Ama Nazım içinden geçenleri anlamış gibi. Bu gördüğün yer başlangıç noktası. İleride beton villaları ve 77 kat iş hanlarıyla küçük Amerika var. Küçük Amerika'da biliyorsun bizim en büyük düşümüz. Diyeceğim, burası yeryüzü cennetinin yalnızca küçük bir köşesi büyük baba dedi. Aynı zamanda da bir simgesi. Senin anlayacağın cehennemin sonuna geldik artık. Şimdi gökyüzünün kapılarında bulunuyoruz. Durma, yürü. Peki peki yürüyorum dedi peygamber. Nazım bu güzel köşenin yeryüzü cennet olduğunu kesinlediğine göre insanları, evleri ve sokakları tarihin akışına ters düşer görünse bile içi rahattı. Bunun için neredeyse koşmaya başladı. Bu ışık odağına bir an önce dalmak istedi. Ama ışık odağının önünde birdenbire bir insan karaltısı belirdi. Posta dağıtıcıları gibi giyinmiş, iri yarı bir adam elindeki makinalı tabancanın namlusunu kendisine doğrulttu. ''Dur, yasah!'' diye bağırdı. Peygamber içgüdüyle durdu ama aynı anda Nazım'ın gür sesi çınladı kulaklarında. ''Hadi büyük baba, davran, davran silahına. Güneşi zapt etmek istiyorsan bu herifi haklamak zorundasın. Önündeki tek engel o artık.'' Peygamberin küçük tabancası hep elindeydi. Nazım'ın her buyruğunu yerine getirme alışkanlığıyla parmağı tetiğe gitti. Ama birdenbire ilkin bir posta dağıtıcısına benzettiği adamın karakolda küçük masanın başında Hemington makinasında tek parmakla yazı yazan polis olduğunu ayrımsadı. Tepeden tırnağa titredi. Nazım'dan yana döndü. ''Rahmi oğlum korkarım ki bu dediğini yapamayacağım.'' dedi. ''Bu adam bizim komiser. Çok iyi bir çocuk. Gerçek bir Anadolu çocuğu. Bana kaç kez ıhlamur ısmarladı. Hayır, onu öldüremem. Zavallı bir emir kulu o.'' Nazım kaşlarını çattı. ''Büyük baba, sana söylemiştim. Biz her zaman en kolay öldürülenleri, yani emir kullarını öldürürüz.'' diye homurdandı. Sonra sesini yumuşatarak, ''Ayrıca ben bu herifin o ağaç kakan olduğunu sanmıyorum.'' diye ekledi. ''Bir daha bak.'' Peygamber bir daha baktı. Oydu, komiserdi ya da ona benziyordu. Ama yüzü 12 yaşında bir çocuk yüzüydü. Bıyığı takma gibi görünüyordu. Üzüntüyle başını salladı. ''O olmasa da yapamam.'' dedi. ''Yüzü daha çocuk yüzü, günahsız bir çocuk yüzü. Sen de böyle düşünmüyor musun?'' ''Hayır büyük baba, hayır, ihtiyar usta.'' diye gürledi Nazım'ın sesi. ''Bizler silahlı devrimcileriz. Bizim için günahsız insan yoktur, biliyorsun.'' Üstelik kan akıtmadan devrim yapamazsın. Ama Nazım, büyük baba çok rica ederim, saçma tartışmalarla zaman yitirmeyelim şimdi diye homurdandı Nazım. Hem neyi tartışacağız ki? Cehennemdeysek hepimiz günahkarız demektir. Yoksa korkuyor musun? Sen de çok iyi bilirsin ki korkunun ecele yararı yoktur. Sevgili Rahmi, korkmayı da nereden çıkardın diye atıldı peygamber. Ben korkmam. Senin büyük babanım, sonra o zanneder bilirsin. Tükenmeyiz kırma ile. Nazım gülümsedi, peygamberin omzunu okşadı. Kusuruma bakma ama burada da yanılıyorsun. Tükenmeyen biz değiliz, onlar. Bunun için gönül rahatlığıyla nallayabilirsin bu herifi. Hadi geç kalıyoruz dedi. Ama Nazım, bu çocuk, bu çocuk diye kekeledi peygamber. Bu çocuk şimdi de tıpkı... Nazım birden sinirlendi. Büyük baba, kurtuluşa kadar savaş dedik biz diye haykırdı. İşte kurtuluşun eşiğindeyiz. Bas tetiğe, gerisini düşünme. Unutma ki devrimci isek kendimizi kanıtlamak zorundayız. Peygamber boynunu büktü. Rahmi oğlum, biraz abartmıyor musun dedi. Kendimizi öne çıkarmakla yanlış bir şey yapmıyor musun? Nazım Usta ne der bilirsin. Ferdin tarihteki rolü malum. Akışın istikametini değiştiremez. Yalnız tempoyu hızlılaştırabilir, yavaşlatabilir. İşte o kadar. Nazım anlayışla gülümsedi. Biliyorum büyük baba, biliyorum dedi. Ama Soma Deva da gene aynı kitapta tarihin sonu inanılmayacak kadar güzel olacaktır. Buna eminim der. Hadi bas şu tetiğe. Peygamber gene direndi. Hiç kuşkusuz sen haklısın ama ne olursa olsun insan öldürmek çok güç geliyor bana dedi. Ben devrimin yaşamdan yana olduğunu düşünmüşümdür hep. Böyle olmasa devrimcinin faşistten ne farkı kalır? Sen hala köhne kitapların etkisindesin de ondan böyle konuşuyorsun büyük baba. Hayır, ben kitaplardan çok Feride'nin etkisindeyim. O bu işe ne derdi? Biliyorum. Biliyorum, biliyorum. Devrim yaşamaktır derdi o da. Ama hiçbir zaman da devrim öldürmek değildir demedi. Yalan mı? Hayır, doğru. İyi ya, daha ne konuşuyorsun öyleyse? Evet, devrim yaşamak demektir. Ama devrimci olarak yaşamak için de öldürmek gerekir. Biz buna sürekli devrim diyoruz büyük baba. Büyük baba, öldür artık şu herifi. Öyleyse devrimden sonra da durmadan adam mı öldüreceğiz? Hayır büyük baba, Joseph Vissarionovich'in zamanında değiliz artık. Bu son. Son kurşunu sen sıkacaksın ve tarihe son kurşunu sıkan adam olarak geçeceksin. Ama ver artık kararını. Tarih durmaz biliyorsun dedi Nazım. Bu sözüyle peygamberin bütün kuşkularını yerle bir etti. Çünkü o da tarihin dönüşsüz ilerleyişine inanırdı. Evet, tarih durmaz diye onayladı. Tabancasını pos bıyıklı çocuğa doğrulttu, nişan aldı, gözlerini yumarak tetiğe bastı. Aynı anda çok korkunç bir patlamayla birlikte acı bir köpek havlamasını andıran çığlıklar duydu. Gözlerini açtı. Tuhaf şey, güneşi zapt edeceğini umarken dört bir yanı zifir gibi karanlığa kesmişti. Nazım da ortada görünmüyordu. Bunca yıllık bir devrimci olarak bu duruma boyun eğemezdi. Karanlık, parçalayacağım seni dedi dişlerinin arasından. Bir kez daha bastı tetiğe, bir kez daha, bir kez daha, bir kez daha, bir kez daha bastı. Sonra karanlıkta mı, aydınlıkta mı, karanlıkla aydınlığı birbirinden ayıran sınırda mı olduğunu anlayamadan bir ağaç gibi yıkıldı. 26. ayrımın sonu, sayfa 296.